Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye
ver. Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 8 Kasım Cuma, bir haftayı daha tamamlıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Orta Doğu ve Türk dış politikasının önemli başlıklarına dair notlar aktaracağım yine size. Cumhurbaşkanı Macaristan'a giderken, dönerken mesajlar verdi. Özellikle Türkiye'nin Suriye harekatının önce Amerika sonra Rusya ile yapılan mutabakatlarla durdurulmasıyla oluşan resim üzerinden verilen mesajlardı. Ve tabii Amerika ziyareti 13 Kasım'da Donald Trump'la, Amerikan başkanıyla neler konuşacağına dair mesajlar verdi. Aktaracağım gidiş gelişlerde ve Macaristan'da yaptığı açıklamaları. Bölgeden açıklamalar var. Türkiye'nin iadesini talep ettiği, hem Amerikalıların hem de Rusya'nın muhatap aldığı Mazlum Kobani, Suriye Demokratik Güçleri Komutanı'nın açıklamaları söz konusu. Amerika'dan, Pentagon'dan yapılan açıklamalar var. Haftaya Trump'ın azil süreci başlıyor. Cumhurbaşkanı'nı böylesi bir süreç içerisinde kabul edecek. Kendisi de öfkeli bütün bu gelişmelere. Tabii NATO toplantısı önemli. Aralık başında, dün de aktarmıştım size, 3-4 Aralık'ta ve Türkiye'nin özellikle Suriye harekatının gündem olması bekleniyor. Bir de NATO içerisinde bir Türkiye başlığı mı açılıyor sorusu çıkıyor ortaya. Arta tabii Berlin Duvarı'nın yıkılışının yıl dönümü, 30. yıl dönümü yarın 9 Kasım tarihi. Bu önemli, bu vesileyle dün aktardığım Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beyin ölümü gerçekleşiyor NATO için saptaması ve buna tepkiler var, başta Angela Merkel olmak üzere. Bu beyin ölümünde Türkiye'nin rolü de tartışılacak gibi gözüküyor bundan sonraki süreç içerisinde. Notları aktaracağım size. Bugün bu notları aktaracağım ama tabii ki Çin'le ilgili Asya'ya da bakmak gerekiyor. Orada da önemli gelişmeler var. Türkiye'yi ilgilendiren özellikle de Marmaray'dan geçen Çin'in kuşak ve yol girişimi vesilesiyle ilk yük treni Ankara'ya uğradı. Kars'tan girdi Türkiye sınırlarına. Praga kadar gidecek. Bu vesileyle başımızı çevirip birazcık Asya'ya bakalım istedim. Notları aktaracağım. Tartışmaları da önümüzdeki hafta zaten devam ettireceğiz. Ama her zaman Çin'i konuşamıyoruz. Hasan Kambolat'a, Ankara Politikalar Merkezi'nin yönetim kurulu başkanına bağlanacağız. Çin'le yakından ilgileniyor kendisi. Hakikaten kuşak ve yol girişiminde Türkiye nasıl bir rol oynuyor? Gerçekten var mı böyle bir rolü? Bir de Amerikalıların, geçen gün aktarmıştım size, ASEAN zirvesine çok düşük düzeyle katıldı Amerikalılar ve kendi mavi nokta inisiyatifleri, mavi nokta ağı diyelim var Asya'nın kalkınması projesi açısından. Çin'e bir de rakip çıkıyor ama Atalan Üsküdar'ı da geçti mi sorusu var. Küresel düzeyde bir Asya'ya bakışa ayıracağız. Bugünün söyleşi bölümünü Hasan Kambolat'la konuşacağız programın ikinci yarısında. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi Amerikan yönetiminin Suriye politikası yine kafa karıştırmaya devam ederken Moskova ve Şam'dan biraz sığınmacılar üzerinden Savunma Bakanlığı sitesinde yayınlandı Rusya'nın, ama Amerikalıların Suriye topraklarını terk etmesi, hukuki bir temeli bulunmadığı, ki IŞİD'le mücadele aslında tek dayanak noktası Amerikalılar açısından çağrıları var. Türkiye'nin Rusya'yla kara devriyeleri devam ediyor. Mutabakat gereği 3. kara devriyesi yapıldı. Soçi mutabakatı icabı biliyorsunuz 120 kilometrelik, 100-120 kilometrelik bir alan Türkiye sınırında. Orada 30-32 kilometrelik bir derinlik var. Geri kalanı 10 kilometreyle sınırlandırılmış. Aslında Adana mutabakatında bunların hiçbirisi tabii yok. Onu da belirtmek gerekiyor ama hani bu şekilde revize edilmiş şekilde şimdilik bu mutabakat yapıldı. Ama bu vesileyle yapılan kara devriyeleri sıkıntılı da geçiyor. Dün de aktarmıştım. Kobani'de özellikle konvoya yönelik bir takım tepkilerin olduğunu yerel halktan aktarmıştım size. Savunma Bakanlığı ise Tel Abyad'da, burası daha Arap Kemeri, Türkiye'nin Kobani tabii daha sıkıntılı bir yer Türkiye açısından başlık olarak ama Tel Abyad daha Arapların nüfus olarak yoğunlukta olduğu yer. Orada faaliyetler devam ediyor diye açıklaması var Savunma Bakanlığı'nın. 285 ağır silah mühimmatı ele geçirdiklerini, PKK YPG'lilere ait çoğu da havan topuymuş, duyurmuşlar. Rus helikopterleri ayrıca Suriye'nin kuzeyinde her gün devriye yapacakları açıklandı Rus helikopterlerinin. Tüm yönlerde diye 50-60 metrelik irtifada gerçekleştirileceği söyleniyor. Hal böyleyken James Jeffrey geliyor Türkiye'ye bugün. Temaslarda bulunacak. Ben indi mi onu görmedim en son ama öncesinde James Jeffrey'nin New York Times gazetesi bir yardımcısının diyeyim iç yazışmasına, James Jeffrey'nin iç yazışmasına, daha doğrusu kendisine ilettiği yazışmaya ulaşmış ve onu yayınlamış. Biraz Türkiye'yi rahatsız edecek hususlar var bunun içinde. William V. Roebuck Amerika'nın daha sert bir diplomasisi yürütmesini talep ediyor. Askeri devriyeleri arttırmasını, ekonomik yaptırım tehdidinde bulunmasını, Türkiye operasyonu 31 Ekim'de tabii bu iletilmiş de artık Kasım'ın ortalarına yaklaşıyoruz ama New York Times aslında Amerika'daki düşünce biçimini ortaya sermek için bunu yayınlamış gibi gözüküyor. Ve özellikle Türkiye'de etnik temizlik uygulamaya çalışmakla suçlanıyor. Bir de tabii Arap kemeri, Cumhurbaşkanı sürekli buraları Arap, buraları Arap, buraları Arap deyince tabii Batı'da da böyle algılanıyor. Etnik temizlik olarak algılanıyor. Ondan sonra tabii Ankara'dan uğraşılıyor. Yok işte kimseye yönelik değil, biz herkesi koruyoruz deniliyor. Ama tabii bir yandan da orası onun, burası bunun diye bir takım yerler dağıttığınız zaman etnik kimlik temelinde problem, sıkıntı tabii böyle algılanıyor. Ayrıca Roebuck, bu Jeffrey'nin yardımcısı, iki senedir zaten Mazlum Kobani ile, Türkiye'nin Interpol'le aradığı, bülteniyle aradığı Kobani ile iki yıldır sıklıkla görüşüyormuş. Böyle bir iletişimleri var. Tabii şimdi not verilmiş, New York Times bunu yayınlıyor ama ben de diyeceğim ki nota ne hacet? Pentagon'un açıklaması, sözcü Jonathan Red Hoffman ve Genelkurmay Sözcüsü William Bryan açıklama yaptılar Amerika'da. Pentagon'da briefing verdiler gazetelere ve açıkça Amerika'nın pozisyonunu dile getirdiler. IŞİD'e karşı mücadele tabii ana tema bu. Bu vesileyle biz Suriye Demokratik Güçleri'yle çalışıyoruz. Desteğimizi onlara devam ettiriyoruz diyorlar. Gazeteciler sıkıştırmışlar epey bir. Özellikle hukuki dayanak nedir? Nasıl oluyor da başka bir egemen devletin topraklarında böyle bulunabiliyorsunuz? Üstelik bir de petrol yatakları nasıl olabiliyor diye. Önce bizim kendimizi savunma hakkımız var. Herkes bizim nerede olduğumuzu biliyor. Yani biz istediğimiz yere gideriz dünyada, otururuz oraya kaynakların üzerine, bize saldırı olursa da yanıt veririz, hakkımız var diyor aslında Amerikalı sözcü. Bunun üzerine başka bir ülkenin sınırları içerisinde doğal kaynakları kontrol etmek nasıl bir hukuki dayanağa dayanıyor diye sorulunca da, o zaman başkomutan Trump'ın IŞİD'e yönelik terörle mücadele yetkisinden kaynaklanıyor diye bir acayip atıfta bulunmuş. Sonra ama bu petrolü zaten biz almıyoruz, bunun geliri Kürt müttefiklerimize gidiyor, Suriye Demokratik Güçlerine diye de eklemiş. Yani bildiğimiz malumun ilanı aslında tutumlarını sergilemesi açısından. Ve Kobani'den çekilmeye devam ettiklerini, hala ekipmanlar çıkartılıyor diye haberler geliyordu, söylemiş. Genelkurmay Sözcüsü William Byron ise demiş ki ufak tefek çatışmalar oluyor ama tüm kurallara uyuluyor, ateşkese uyuluyor demiş. Zaten biz gerginliği önlemek için orada idik demiş. Amerika ile 17 Ekim'de bir ateşkes anlaşması, uzlaşması sağlanmıştı, 120 saatlik. O bitmiş, Rusya ile 150 saatlik ateşkes sağlanmıştı. Tabii Rusya ile daha kapsamlı bir mutabakat ortaya serildi. Amerika ile olan mutabakat da biraz geçersiz oldu gibi. Sahadaki pratikten yola çıkarak söylüyorum. Ankara hala onu da geçerli sayıyor gördüğüm kadarıyla, ama eğer sahada değilse Amerikalılar zaten nasıl geçerli olacak? O da enteresan bir durum. Böyle omuz omuza Suriye Demokratik Güçleri ile mücadelemizi devam ettiriyoruz IŞİD'e karşı demiş Genelkurmay Sözcüsü de. Sonra ideolojinin yeniden doğma ihtimali, hani tamam biz bitirdik Bağdadi'yi de öldürdük ama fiziksel sahiplik, toprak kontrolleri yenildi ama ideolojisi yeniden doğma ihtimali ortadan kalkmadı. Zaten ideoloji dediğiniz öyle ölmez yani, siz kolay kolay öldüremezsiniz. Hayat ideolojik zaten, nereden baktığınıza göre değişir. Böyle demiş. 150 kilometrelik alanda 800 asker. Buna bir de tabii Tanaf üssü var Suriye'nin güneyinde. Küçücük, çok sembolik herhalde. Amerika'nın en zavallı üssü diyebiliriz o Tanaf üssü için. Oradaki askerleri de katarsak yaklaşık 1000 asker bulunduğunu söylemek lazım. Şimdi böyle Amerika'nın, yani dolayısıyla James Jeffrey'nin yardımcısının bir takım notlarını yayınlamanın pek alemi yok. Çünkü gördüğünüz gibi Amerika'nın Pentagon sözcüsü ve Genelkurmay sözcüsü zaten aynı şeyleri dile getiriyorlar. Burada biraz daha süslü laflar var, işte ettik temizlikti şuydu buydu gibi laflar var Amerikalılar açısından. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti, Macaristan'da açıklama yaptı. Macaristan'dan dönerken yine açıklama yaptı. Macarlara teşekkür ediyor Avrupa Birliği içerisinde, en çok zaten onlar Türkiye'nin politikalarına destek oluyorlar. Bağdadi'nin ablası, eşi, işte dünürü diyeceğim amcası, teyze oğlu şeklinde bir Bağdadi ailesinin yakalanmasıyla ilgili açıklamaları var. Bu arada bunların tabii ne zaman yakalandığını ben tam olarak anlayamadım. Daha önce yakalandıysa niye açıklanmadı diye soran yabancılar gördüm yalnız. Daha önce onlar yakalandıysa Bağdadi nasıl oluyor da bilinmiyordu. Aile üyelerini yakalayınca tabii Bağdadi'nin yerinde öğrenmek mümkün olabiliyor. O konulara pek bir şey söylememiş Cumhurbaşkanı ama epey bir konuşmuş. Şimdi diyor ki ne Rusya ne Türkiye, Amerika ne Rusya teröristleri bölgeden çıkarabildi. Yani çıkaramadılar, mutabakatlar geçersiz mi demek istiyor? Yok, o kadar da şey demiyor ama özellikle memnun olmadığını dile getiriyor, anlıyoruz bu laflardan. Avrupa Birliği'ne bu terazi kapıları açarız demiştim, sığınmacıları salarız üstünüze demişti. Bu terazi biz yardım ediyoruz tabii, ev sahipliği yapıyoruz misafirlere ama bu terazi bu kadar sıkleti çekmez kardeşim, yollarız işimize gelmezse diyor. Amerika ziyareti ile ilgili tabii pek çok konu sayıyor. S-400'ler, Patriotlar, Patriot alırız diyor koşullar uygun olursa. Yine F-35 programı Türkiye'nin Amerika ile sıkıntı yaratan 100 milyar dolarlık ticari ilişki. Mazlum Kobani El-Bağdadi'den farkı yoktur bizim için diyor. Trump'tan onu isteyeceklerini anlıyoruz. S-400'ü aldık bu iş bitti diye tekrar ediyor falan. Böyle lafları var. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın ikinci açıklamasına geçmeden önce Milli Savunma Bakanı Akar'ı aktarmak istiyorum. Çünkü önemli, CNN International'a konuşmuş, uluslararası çapta mesajlar vermiş Milli Savunma Bakanı. Burada özellikle de Türkiye'nin sadece terör örgütüne karşı bir harekat icra ettiğini, başka bir şey yapmadığını söylemiş. İhlaller olduğunu söylemiş. YPG, PKK ihlalleri var demiş. Ama hem Amerika ile hem Rusya ile işbirliği yapıyoruz demiş. Suriye Milli Ordusu dediği ÖSO grupları, içinde Ahrar-ı Şam'dan tutun da Nurettin Zengi vesaire bir sürü cihatçı grup var. Bunların hepsini biz İdlib'den, El-Kaide ideolojisine bağlı biliyoruz. Onlarla ilgili konuşmuş. Onlar tamamen Suriyeliler. Kendi bağımsızlıkları, toprakları, evler için mücadele veriyorlar demiş. Bu konuda Cumhurbaşkanı'nın Macaristan dönüşü sözleri var. Mücahitler diyor, diriliş mücahitleri diyor Cumhurbaşkanı. Hulusi Akar tabii böyle formüle etmiyor olayı, sadece bu şekilde söylüyor. Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu söylemiş. Rusya ile işbirliğine gelince biz bazı ülkelerde işbirliği koordinasyon yapıyoruz tabii, Suriye'nin kuzeyinde ne yapalım, mecburen yapıyoruz. Bunu aynı şekilde Rusya ile de yapıyoruz diye bir ek olarak söylemiş Rusya ile işbirliğini. Bağdadi operasyonunda koordinasyon yaptık demiş. Ek bilgiler var, açıklayacağız demişti Akar, göreceğiz. İdlib'le ilgili tabii orada terör örgütleri var. Güvenli liman, Brett McGurk, Obama'nın döneminde atanan, Trump döneminde de bir süre çalışan Suriye özel temsilcisi, El-Kaide yatağı demişti. El-Kaide'nin en yoğun bulunduğu bölge demişti İdlib için. Bunu Ruslar da söylüyorlar tabii ki ama Savunma Bakanı biz oradayız, terörün her türlüsüne ve tüm terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Bu iddialar doğru değil demiş. Öyle. Şimdi Pentagon sözcüsüne bu arada Cumhurbaşkanı hani çıkmadılar hala, Amerika Rusya onları çıkartmadı diyor. Onu da sorduklarında netlik yok diyorlar ama bunlar askerlerini çektiler, gözlem yapamadık diyorlar. Tabii doğal olarak çekildiyseniz oradan ne gözlemi yapacaksınız? Yani soru da beyhude açıkçası. Şimdi Mazlum Kobani'nin bu arada Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Rudav'a demeci var. Amerika'nın Suriye'de kalmasını ne kadar çok istediklerini anlatıyor. Amerikalılar petrolün Suriye rejiminin eline ve başkalarının eline geçmesini istemediklerini söylüyorlar. Bu dengenin parçası olarak burada kalmalı diyor. Yani Suriye tekrar bir bütün haline gelmesin, bölünsün, parçalansın isteklerini Mazlum Kobani açıkça dile getirmiş. Siyasi çözüm bulununcaya kadar kalsın demiş. Herhalde buradan kendisine bir özerklik istiyor. Ama Amerika bizi tercih etmiyor, Türkiye ile olan çıkarları zarar görsün istemiyor demiş. Bir böyle bir saptama yapmış. Suriye devletine şartımız var diyor, olmazsa olmaz diyor. Genel yönetimin bir parçası olarak öz yönetim, ikincisi de demokratik güçlerin özerk statüsü. Yani ayrı devlet içinde devlet, devlet içerisinde ayrı ordu diyor. Aksi takdirde kabul etmeyiz diyor. Böyle bir şey. Bu arada kendisi Türkiye operasyona başlayınca gelsin Suriye ordusu sınırı kontrol altına alsın diyenlerden birisiydi. Fikir değiştirmiş. Şimdi artık bu politik bir şey diyor. Suriye hükümetinin güçleri resmi olarak sınırımıza girmesi konusunda biz Rusya ile anlaşma yaptık. Biz Suriye'nin zaten Türkiye'ye karşı koruyamaz zaten bizi falan gibi cümleleri var Mazlum Kobani'nin. Evet. Cumhurbaşkanı 13 Kasım'da Trump'la görüşecek. Amerikalı senatörler şimdiden hop oturup hop kalkıyorlar. Pompeo'ya, Dışişleri Bakanı'na mektup yollamışlar. Türkiye'nin yaptırım sopası Türkiye'ye karşı, hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti'den bir grup senatör. Lindsey Graham, meşhur Cumhuriyetçi senatör de var bunların içerisinde. 17 Ekim'i mutabakatını ihlal ediyor. Türkiye ekonomik yaptırımlar için hızlı önlemler istiyoruz diyorlar. Türkiye'nin eylemlerinden kaygılıyız diyorlar. Trump'la ilgili azil duruşmaları başlayacak, oturumları başlayacak. Temsilciler Meclisi'nde gelecek hafta. Trump biraz öfkeli, bu öfke içerisinde Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Onu da hatırlamak gerekiyor. Neşesinden bir şey kaybeder mi bilemiyoruz ama şu an bütün derdi gelecek hafta için Temsilciler Meclisi'nde başlayacak oturumlarda olduğunu söylemek gerekiyor. Suriye için dörtlü zirve. Türkiye çok bahsediyordu. Türkiye'nin girişimiyle yapıldı da daha önce Türkiye'de düzenlendi. Şimdi ne olacak derken NATO toplantısının arasına sıkıştırılmış gibi bir izlenim edilmemek mümkün değil. 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak NATO toplantısı. Cumhurbaşkanı hatta yani kendisinin bir yerlere bu dörtlü zirve için gitmesi söz konusu olduğunda ben turist miyim demişti. Hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan turist mi diye sormak lazım. Ama Londra'da olacakmış. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın söylemiş bunu. Mutabakat sağlandı demiş. Evet, gelelim Erdoğan'ın Macaristan dönüşü yaptığı açıklamalara. O kadar çok konuşuluyor ki, yani ben bu kadar çok konuşan bir lider daha görmedim. Sürekli olarak sayfalarca metin okumak gerekiyor hakikaten. Yabancı liderler genelde daha az konuşurlar, daha kısa olur, net olur mesajları, anlarsınız. Burada bütün bir metni içine bakıp okumak gerekiyor. Hakikaten çok zorlanıyoruz bu demeçlerde. Şimdi yine açıklamaları, yine Macarlara teşekkür etmiş. Trump'la yüz yüze konuşmak daha iyi demiş, daha faydalı olacak. Gerek S-400 gerek F-35 gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselesi demiş. Halkbank konusunu görüşeceğiz demiş. Rejim Rusya ile hareket ediyor demiş. Yani evet, öyle tabii. Başından beri öyle. Amerika Membiş'te sözleri tutmadı demiş. Aynı şey Aynel Arap Kobani'de söz konusu. Zaten ismini değiştirdiler oranın demiş. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı sürekli böyle Arap, Sünni Arap deyince millet de tabii ne oluyor burada, etnik temizlik mi var diye soruyor. Demiş ama öyle demiş yine. Altını çiziyor sürekli, buraları Arap, Aynel Arap Kobani değil demiş Cumhurbaşkanı. AB sözünü tutmamış demiş. Arap Ligi toplantı yapıyor. Yok, hiç yardım ediyorlar mı? Etmiyorlar mültecilere demiş. Biz 40 milyar dolar harcadık demiş Cumhurbaşkanı. Uzunluğu 120 kilometre, derinliği 32 kilometre olacak demiş. Rahat durmuyorlar demiş. Hah, Suriye Milli Ordusu. Evet, onlara saldırıyorlar demiş. Onlar diriliş mücahitleri demiş. Onlara terörist diyemem ben demiş. Vatanını savunuyor onlar demiş. Yanlarında da Özbekler, Çeçenler, Kafkaslar, dünyanın dört bir yanından. Ama tabii diriliş mücahidi olunca Suriyeli olması gerekmiyor. Başka ülkelerden de olabilir zaten. Diğer ülkeler çıkmadan biz buradan çıkmayız demiş. Yani Amerika ve Rusya çıkmadan Türkiye'nin çıkmayacağını mı söylemeye çalışıyor Cumhurbaşkanı? Yani bu cümle ona o anlama geliyor. Onların sınırı yok ki, bizim sınırımız var demiş. Biraz da Irak'ın sınırı var demiş. Adana mutabakatının bize vermiş olduğu yetkiyle duruşumuzu devam ettireceğiz demiş. Adana mutabakatında tabii ki şu anki mutabakat koşulları falan yok. 5 kilometre o da Suriye ordusuyla. Yani zaten Adana mutabakatı bu arada Suriye ile yapılmış durumda. Şu anda Suriye ile yapılmış bir mutabakat yok. Hani onu canlandırırlarsa o ayrı. Evet, başka ne demiş? Kobani meselesini de konuşacağım demiş. Haklı olarak Trump'a. Interpol'ün kırmızı bülteninde bir sürü saldırı var üzerinde. İddialar en azından bu yönde. Ben böyle terör örgütünü muhatap almam. Trump bir de mektubu vardı Trump'ın. Onu geri götüreceğim, vereceğim kendisine demiş. Tekrar takdim edeceğim. Trump'ın mektubunu Trump'a takdim edecekmiş Cumhurbaşkanı. Bu adam terörist, ben bunu muhatap almam diye de ekleyecekmiş onun yanında. Böyle Aziz süreciyle ilgili yorum yapmamaya çalışmış. Hakikaten Trump azledilirse ne olacak Türkiye'nin dış politikası diye insan soruyor açıkçası. Cumhurbaşkanı 3 yıl geçti, 3 yıl boyunca niye gündemde yok, şimdi geliyor bu gündeme demiş. Nasıl olmaz ya, 2 yıldır Müller üzerinden Rusya Gate'le adamı azlettirmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanı haberi yok Rusya Gate'den. Enteresan. Öyle azil meselesi niye şimdi gündeme geldi diye sormuş Cumhurbaşkanı. Ermeni meselesini konuşacağız demiş. Zaten bizim Van Gölü'müz var, Akdamar Adası var. Oradaki restorasyonu da yaptık demiş bu konuda. İran'a da geçenlerde hain demişti Cumhurbaşkanı. İran Türkiye'nin Suriye operasyonunu beğenmedi diye. Şimdi Irak'ta isyan var. İran'ı suçluyorlar. Kim bilir ne komplolar var arkasında demiş. İran'ın da şüphelendiği bir şeyi tekrarlamış aslında. Ama nasıl olur, İranlılar bizim Suriye harekatını onaylamadılar diye de eklemiş Cumhurbaşkanı. Evet. NATO, gördüğünüz gibi bitmiyor mesajları. Ben de önemli kısımları sadece söylüyorum. O kadar sular seller gibi ki, diriliş mücahitleri onlar. Terörist değil, sen nasıl dersin bunu demiş. NATO konusunda, NATO en ufak adım atmadı demiş. Ben Genel Sekreter Stoltenberg'e sordum, hiçbir AB ülkesi desteklemedi dedim. Onların tek derdi Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları demiş. Bir de Putin'le görüşeceğiz demiş. Onu da dikkat çekici cümlesi şurada. Trump'la görüşmeden önce bir Putin'le görüşeyim. Ondan da görüşmelerde bilgilerimizi alalım ki ayın 13'ünde yapacağımız görüşmelerin altyapısı oluşmuş olsun diye de eklemiş Cumhurbaşkanı. Ondan bir işaret alıp öbürüne, öbüründen bir işaret alıp öbürüne şeklinde aktarmış durumu. Şimdi efendim tabii NATO'da bir Türkiye tartışması var. Jens Stoltenberg Köber Vakfı'nda konuşmuş Berlin'de. Avrupa Birliği'nin askeri olarak Avrupa'yı tek başına koruyamayacağı ve NATO'nun önemli olduğunu söylemiş. Bu bağlamda Türkiye önemli, Güney Kanat. Norveç'i, ABD'yi, Kanada'yı ve Britanya'yı saymış, güneyde de Türkiye demiş. Bu tartışmalar niye yapılıyor? Bu tartışmalar 9 Kasım yani yarın Berlin Duvarı'nın çöküşü ve böylece yıkılışı Berlin Duvarı'nın ve sosyalist bloğun çöküşü aslında. O vesileyle NATO'nun tabii aslında kendi kendilerini içeriden çökerten çöküş, sistemik çöküş ayrı ama başka bir şeylere evrilen bir sistem var doğuda. Almanya çok önemliydi tabii Berlin Duvarı'nın çöküşü bağlamında. Demokratik Almanya Cumhuriyeti tarih olmuştu. İki Almanya birleşmişti ve NATO'nun büyük bir zaferiydi. Ama aradan 30 sene geçti, düşman saf kalmadı. Ama hala düşman görülüyor birileri. Hala Avrupa'yı korumaktan bahsediyor NATO. Peki NATO Avrupa'yı kimden koruyacak? Rusya'da zaten artık sosyalizm kalmadı, ideolojik olarak da yok. O zaman kimdir korunacak olan sorusu herkesin kafasında. Heiko Maas, Almanya Dışişleri Bakanı aynı şekilde NATO'nun önemini vurgulamış. Berlin Duvarı'nın yıl dönümü vesilesiyle kimi ağırlıyor? Mike Pompeo'yu, Amerikan Dışişleri Bakanı'nı. Amerika ile sıkıntıları var tabii NATO'nun harcamaları bağlamında. Almanya'da hala 38 bin Amerikan askeri var. Yani Amerika'nın hala tırnak içerisinde gönüllü yabancı Amerikan güçleri tırnak içerisinde işgali altında Almanya demek lazım. Bundan da hoşlanıyor tabii Almanlar. Bütün bunları konuşacaklar tabii, başka şeyler de var. Kuzey Akım 2, Rusya, Çin, İran, 5G vesaire. NATO'nun ne kadar kritik önemde ortaklıklar ortaklık anlamına geldiğinin altını çizmiş hem Mike Pompeo hem de Heiko Maas. Türkiye'nin de bu bağlamda çok önemli olduğunu merkezi önemde bir ortak diye nitelendirmiş Heiko Maas, Alman Dışişleri Bakanı. Niye bu kadar vurguluyorlar? Çünkü aslında tabii Emmanuel Macron'un açıklamaları vardı, dün aktardım size. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor dedi Emmanuel Macron. Rusya'yı NATO'nun baş düşmanı olarak görmek anlamsız artık dedi kendisi. Ve ayrıca NATO'yu yeniden gözden geçirmek lazım. Hani belki bu haliyle kalmaması lazım. Bakın Türkiye bizim istemediğimiz işler yapıyor da dedi Emmanuel Macron. Nasıl der böyle şeyler? Merkel çok kızmış Macron'a. Katılmıyorum ben, aynı fikirde değilim demiş. NATO güvenliğimizin temeli bizim için transatlantik ortaklığı vazgeçilmezdir cümlesini kurmuş. Ve tabii Merkel Türkiye'ye değinmemiş ama hakikaten Türkiye bu anlamda ortalığı karıştıran bir pozisyonda olduğu anlaşılıyor. Bunu Ruslar da gözden kaçırmıyorlar. Bu konuda Rus senatör Alexey Pushkov aslında olan biten resmi çok güzel betimlemiş. İttifak içinde Türkiye'nin eylemleriyle ilgili tam bir kargaşa yaşanıyor demiş. Tabii o Doğu uydurulmuş bir baş ağrısıdır, yoktur böyle bir baş ağrısı diye de eklemiş. Şimdi Almanya Savunma Bakanı da size aktarmak istiyorum. Çok önemli çünkü Annegret Kramp-Karrenbauer yakın zamanda Suriye'de NATO güvenli bölgesi kurulsun diye bir öneriyle ortaya gelmişti. Ama tabii artık atı alan Üsküdar'ı geçmişti Türkiye'nin harekatı ve Rusya'nın ve Suriye ordusunun sınırda birçok kenti ele alması, yeniden kontrol etmesi bağlamında. Şimdi o askeri konularda yurt dışında daha fazla inisiyatif alalım diye bir tartışma başlatmış güvenlik politikaları bağlamında. Diyor ki çıkarlarımız gereği askeri konularda yurt dışında daha fazla rol almalıyız. Bizim gibi büyük ekonomik ve teknolojik gücü yüksek jeostratejik konumda bir ülke gelişmelere kenarda kalıp seyirci kalamaz. Aksine dahil olması lazım demiş. Ulusal Güvenlik Konseyi kuralım demiş. Bunları tartışalım. Amerika'da yavaş yavaş böyle çekilmekten bahsediyor. Bu olacak iş değil. Alman güvenlik savunma politikaları üzerinde konuşmalıyız demiş. Tabii ama yani Almanya'nın Avrupa'da yeniden askeri anlamda güçlenmesi bir takım rahatsızlıklar elbette tarihe bakıp yaratacaktır diye düşünmemek elde değil. Almanya'nın şu an fazla bir misyonu yok yurt dışında ama 4200 askeri var. Bini Afganistan'da, bini Mali'de ve yurt dışında daha fazla sorumluluktan bahsetmeye başladılar. Bu önemli bir tartışma, biz de bakmaya çalışacağız bu tartışmaya. Efendim süremi aşıyorum ama birkaç başlık daha aktaracağım size. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu Trump'la da bağlantılı kampanyasında görev almış Paul Manafort üzerinden lobicilik karşılığı para aldığı iddiaları vardı. Mevlüt Çavuşoğlu o iddialara yanıt vermiş. Ukrayna ile ilgili bu arada Yanukovic döneminde olan bir olay 2013'lere uzanıyor. George Soros adlı şahsın sponsor olduğu bir kuruluşun yayınladığı rapordaki iddialar gerçekten uzak yakın ilişkisi yok gerçeklikle demiş. Organize Suç ve Yolsuzlukları Bildirme Projesi adlı kuruluş yayınlamıştı bu haberi. Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin üyesiyken pek çok yerde seçim gözlemciliği yaptığını, görüşleri, değerlendirmeleri ortak raporlarda yer aldığını söylemiş. 200 küsür bin dolardan bahsediliyordu alınan para olarak. O da yalanlamış hakkındaki iddiaları, o bilgiyi de aktarayım. 7 Kasım 1941 Kızıl Meydan'da hem Ekim devrimi Rus takvimine göre 7 Kasım'a denk geliyor. Kutlamalar yapıldı. Komünistler kutlama yaptı. 102. yıl dönümü Rusya çapında sadece Moskova'da, Leningrad'da, St. Petersburg'da, Petrograd'da değil sadece pek çok Rus kentinde kutlandı. Aynı zamanda 7 Kasım 1941'de Kızıl Ordu'nun Nazi Almanya'sına karşı Kızıl Meydan'da toplanarak taarruza geçmesinden önceki askeri geçit töreninin de 78. yılı o daha ağırlıklı olarak canlandırıldı. Eski sistemle ilgili gösteriler daha sönük kaldı anlaşılan o ki ama komünistler meydandaydı. Onları da aktardım size. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'ın nükleer anlaşma artık Batılılar ve Amerika tarafından zaten yerine getirilmediği için kendi yükümlülüklerinde aşama aşama azaltmaya girişmesine sessiz kalmamış Mike Pompeo. Bunun İran'ın şiddet ve terörünü kabul ettirmeden oluşan hedeflerini ortaya koyduğunu, son saldırıları ve provokasyonları sebebiyetiyle endişeli olmakta haklı olan uluslararası toplum üyeleri İran'ın bir nükleer silahla nasıl davranacağını tahmin edebilir demiş. Şimdi bir anlaşma yapıyorsun İran'la, sen anlaşmadan çıkıyorsun İran. Ama anlaşmadan çıkamıyor, çıkınca terörist oluyor gibi bir şey aslında özetle endişe verici demiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da aynı şekilde nükleer programı hakkında yalan söylediğini iddia etmiş. Bu arada İran tekrardan bu çoklu bir anlaşmaydı. Bütün bu geri adımları atıyor ama bütün bunları Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı eşliğinde bu adımları atıyor. Onların denetimi eşliğinde yeniden Fordo merkezinde mesela yine gaz enjekte edilmeye başlanmıştı. Uranyum zenginleştirmesi için hep denetime açıktı İran'ın nükleer programı, onu belirtmek lazım. Bu arada bir kişiyi yalnız yakalamış İranlılar. Tesise girişte Natanz, İsfahan'daki Natanz tesisine girişte müfettişlerden birinin elinde şüpheli bir madde var. İnsan acaba komplo mu diye düşünüyor. Yani daha önce İran'ın nükleer sistemine siber saldırı da düzenlemişlerdi. Yani şöyle bir şey olabilir. Denetici adı altında birileri oraya bir şey yerleştirebilir. Sonra UEK mesela, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, aa bu tesiste bu varmış diyebilir. Aklına insanın bin bir tane komplo geliyor ama Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bu müfettişin İran'dan ayrılmasına izin verilmemesini eleştirmiş. İran'da izin vermiyoruz çünkü kontrollerde üzerinde bir madde tespit ettik. Tutuklamadık, ülkeden gönderdik demiş. Göndermişler, nedir problem diye sormak lazım. Evet. Vaktim fazla kalmadı size. Birazdan Çin'i konuşacağız zaten. Marmara'yı da konuşacağız. Bir ara verelim. John Baez'den Diamonds and Rust'ı dinleyelim. Az sonra Hasan Kambolat'la beraber burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Hasan Kambolat var. Ankara Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Hasan Bey, sesiniz düzgün geliyor. Bir dakika, demin biraz kötü geldi ama şimdi inşallah yayında sağlıklı olacak. Hasan Bey, ben girişte Çin'den bahsettim yine. Arada sırada yapabiliyoruz bu yayınları ama Asya'daki gelişmeleri daha iyi değerlendirebilmek için arada sırada dönmek gerekiyor. Bu sefer bir de üstelik Çin'in kuşak ve yol girişimi çerçevesinde ilk yük treni Kars'tan sınırlarımıza girdi, Ankara'ya gitti, törenler düzenlendi, oradan İstanbul'a geldi, Marmaray'dan Asya'dan Avrupa'ya geçiş yaptı. Böylesine de bir önemi vardı. Şimdi tabii çok iddialı bir proje, çok tartışmalı da yanları var. Asya altyapısı, Türkiye'nin de bu projede olmak gibi arzuları da daha önce dile getirilmişti. Bu önemli bir şey mi hakikaten? İpek yolu, modern İpek yolu diye anılan bir şey ve Türkiye bu rotada önemli bir başka yollar da var. Sadece Türkiye tek rota değil ama tarihi an olarak da görüldü bu. Bu doğru mudur? Hakikaten bunun önemi nedir Marmaray'dan bu şekilde geçilme? Sadece yolcu değil tabii, mallar, ürünler taşınacak daha hızlı, daha ucuza. Bu hedefe hedef bağlamında nereye oturur bu iş?
Evet, güzel özetlediniz. Aslında evet, tarihi bir noktaya değiniyoruz. Çin Demiryolu Ekspresi'nin Asya'dan Avrupa'ya, Anadolu üzerinden geçişine şahit oluyoruz. Aynı zamanda sizin açılışta değindiğiniz gibi bir Amerika Birleşik Devletleri bugün Tayland'da, Bangkok'ta mavi nokta ağını da açıkladı.
Evet.
Bu aslında birbiriyle örtüşen iki nokta ve tesadüfen aynı günlere de denk gelmiş durumda. Birincisinden başlayalım. Yani demir yolundan başlayacak olursak bu Çin Demir Yolu Ekspresi Marmara Ray tüp geçitini kullanan ilk yük treni oldu. Ve 42 konteynerle Çin'den kalkıp Çin'in Xi'an kentinden kalkıp Kazakistan'ın Aktau limanından Hazar geçişi yaptı. Hazar denizi geçişi yaptı. Bakü'ye geldi. Buradan Bakü, Tiflis, Kars demir yolunu takip ederek, ki bu Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın öncülüğünde yapılmıştı.
Evet.
Buradan da 6 Kasım'da Ankara'ya geldi ve 7 Kasım'da İstanbul'a vardı.
Evet.
Bundan sonra da Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya üzerinden Praga son noktaya varacak.
Evet.
Şimdi iki kıta 10 ülkeyi geçti. Bunu da 12 günde başardı. Bu aslında çok iyi bir rakam. Ben inanamadım. Kontrol ettim. Hakikaten doğru. Yani normalde Çin'den Türkiye'ye yükler
ne kadardır?
Bir ayda geliyordu. Şu anda bu 12 güne kısalmış durumda. Praga varışı da 18 gün alacağı düşünülüyor. Neden bunlar önemli? Çünkü Çin mallarını Avrupa'ya hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalışıyor.
Evet.
Aslında bir kuşak bir yolun ana hedeflerinden biri de bu. Çünkü hesaplara göre yaklaşık yılda 350 bin konteyner mal Çin'den Avrupa'ya taşınıyor.
Evet.
Yani tekrar edeyim, bu Anadolu'dan şimdi geçtiğini söylediğimiz ekspres sadece 42 konteyner taşıdı. Evet. Çin 350 bin konteyner taşıyor.
350 bin,
evet. Ve bu konteynerler şimdi genelde Kuzey Koridoru üzerinden taşınmaya başlandı demiryolu olarak.
Evet.
Yani Kuzey Koridoru nedir? Kazakistan, Çin, Kazakistan, Rusya, Belarus, Polonya, oradan Almanya şeklinde. Ve bu 4 yıl önce 5000 konteynerle başladı. Şu anda bu sayı giderek arttığını görüyoruz ve Çin'le Avrupa Birliği arasındaki bu 350 bin dediğimiz konteynerin %3'ü taşınmaya başlandı demir yoluyla.
Daha fazla planlanıyor değil mi? Daha fazla planlanıyor.
Tabii ama yine de bir 5 yıl içerisinde bu %3 rakamına ulaşmış durumda.
Anladım.
Bunu da küçümsemememiz lazım. Şimdi ikinci orta koridor dediğimiz ikinci yolun açıldığını görüyoruz. Fakat burada bir akıllıca bir şey yapıldı. Normalde orta koridor denince Çin'den Pakistan'a sonra Afganistan, Orta Asya ülkelerini geçip Hazar geçişiyle geçen koridor anlaşılıyordu. Bu oldukça zor bir koridor. Pakistan'ın durumu belli, Afganistan'ın durumu belli. Ayrıca dağlık bir coğrafya, istikrarsız, teröre açık. Ayrıca Orta Asya'da hala ticareti bilmeyen devletler var. Bunun yerine Çin-Kazakistan yolu tercih edildi. Buradan hemen o Kafkasya'ya bağlanarak bir bypass yapıldı aslında diğer ülkeler. Bence akıllıca bir yol oldu şimdilik. Bu sayede eğer Türkiye Kars'la Ankara arasını, özellikle de Kars'la Sivas arasını yenileyebilirse, bu orası Osmanlı devletinden beri yenilenmeyen bir yoldur. Bir kullanım kolaylığının olabileceğini düşünüyorum.
Peki
yani
şimdi
böyle bir şey olabilir.
Türkiye, çünkü çok otoyol projeleri falan hep konuşuyoruz. Tren yolları, Cumhuriyet projesi aslında tren yolları, oradan hatırlıyoruz. Biz onlara pek dönüp bakan yok ama Çinliler hiç ilgileniyorlar mı bu konuda Türkiye'deki altyapı? Çünkü bu kuşak ve yol dedikleri sadece tabii bu trenlerin ürün getirmesi, o trenleri getirecek altyapının da tesis edilmesiyle ilgili, buna dair kalkınma, banka kurdu Çin vesaire, hani o ülkeyi de geliştirecek bir ticaret üzerinden geliştirecek bir mantık üzerine tesis ediliyor. Bir onu sorayım. Bir de şimdi Amerika'ya siz hemen atıf yaptınız. Hakikaten bu mavi nokta ağı biraz gecikmiş gibi gözüküyor sanki. Wilbur Ross'u ASEAN zirvesine gönderdi Trump. Geçen sene de Mike Pence'i yardımcısını göndermişti. Kendisi gitmedi bir türlü. Hani tam böyle Orta Doğu'dan çekilip Asya'ya mı yoğunlaşacak acaba Trump 200 döneminde falan diye düşünürken sanki hiç umursamıyormuş gibi davrandı. Ama bir anda da Tayland'da işte bu mavi nokta ağını Amerikalıların tanıttığını gördük. Biraz dalga geçenler görüyorum ben. Amerika'nın Avustralya ve Japonya ile giriştiği bu altyapı projesini Çin'le, Çin'in kuşak ve yoluyla rekabet etmek bağlamında. Tabii daha taze herhalde diye değerlendirmek lazım ama siz ne dersiniz diye ikinci soru da o olsun.
Evet. Şimdi Türkiye ile Çin arasındaki ilişkileri ve ikinci Asya ülkesi, Avrupa ile Asya arasındaki Rusya'ya baktığımız zaman, ki Türkiye Avrasya'ya açılıyor mu, Avrasya'ya kaptırılıyor mu şeklinde de görüşler var. Bizim hem Çin'de hem Rusya ile ilişkilerimiz Türkiye'nin ithalata dayalı kırılgan ilişkilerdir. Yani örneğin Türkiye-Çin dış ticaretine baktığımız zaman yaklaşık 3 milyar dolar civarı bir ihracat, 20-21 milyar dolarda bir ithalat var.
Evet.
Ve biz Türkiye'nin hem Çin'le hem Rusya'yla dengeli bir dış ticaret ve teknoloji transferine ihtiyacı var.
Bu projeler bunlar, biraz onun yolunu açamaz mı bugüne kadar gelen dengeyi değiştirmek bağlamında?
Çok güzel. Evet, bunlar yolu açabilir ki hem Rusya'nın Akkuyu projesi, ki 22 milyar dolarlık bir proje, önemli bir proje ve burada finansmanın tamamını Ruslar karşılıyor. Çin'in yine bir nükleer santral projesi halen var. Bunun yanında sizin biraz önce dediğiniz gibi demir yollarında da Çin'in katkılarını görmeye başladık.
Evet.
Ve Kars'tan Edirne'ye hızlı trenin de projesi Çin'le birlikte yapılmaya başlandı. Okay. Bunun da bir an önce realize edilmesi gerekiyor. Evet. Bunun yanında Çin'in en büyük sorunu tonajı fazla olan Çin mallarının batıya aktarım sorunu. Burada taşıma ücretleri, navlun ücretleri fazla olduğu için taşıyamıyor. Asansör kabininden kamyonlara veya arabalara kadar. Bunların Türkiye'de ortak üretimi üzerinde bir politika geliştirilmesi lazım. Çünkü Türkiye'de iyi mühendisler var, iyi işçiler var, iyi ara elemanlar var ve en önemlisi Avrupa Birliği'nin hemen yanında ve Avrupa Birliği ile bir gümrük birliğimiz var. Bundan dolayı bunun üzerinde durulursa kırılgan ilişkilerden kalıcı ilişkileri Çin'le geçebiliriz. Aynı şekilde Türkiye ile Rusya arasında yıllık 40 milyon ton taşımacılık yapılıyor ve bu taşımacılıkta demir yolunun payı yok.
Evet.
Burada da eğer bu İpek yolu devreye girilirse bundan Rusya Federasyonu ve Orta Asya'daki Türk kökenli cumhuriyetlerin malları da bu yolu kullanarak hem Türkiye'ye ulaşır hem de Avrupa'ya ulaşabilir. Bunun için Çin'le bu ulaşım ağı ve ortak üretim son derece önemli. Yani. Mavi noktaya ağına gelince bu son derece yeni bir konu.
Evet.
Henüz Türk kamuoyu bilmiyor.
Evet.
Bugün Tayland'da, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Hint-Pasifik İş Forumu'nda bu mavi nokta A isimli Amerikan planı, Trump planı tanıtıldı.
Evet.
Bu niye mavi nokta? Denizle mi ilgili dersek? Hayır. Ünlü astronot Carl Sagan Voyager 2 fotoğrafını yorumlamıştı. Dünya uzaydan nasıl görünüyor şeklinde. Soluk mavi nokta demişti ve bu simgeleşmişti bu cümle. Onun için bu mavi kelimesi uzaydan dünyanın görünmesidir mavi nokta.
Evet.
Bu çerçevede Amerika, Japonya ve Avustralya'yı yanına alarak bir network ağının yenilenmesi ve yüksek standartlara ulaşmasını ifade ediyor. Daha proje tamamen açıklanmadı ama bunun üzerinde duruluyor.
Evet.
Yani elektrik şebekesinden havaalanları, yollar, köprüler, telefon ağlarına kadar, internet ağlarına kadar. Şimdi burada Çin mi hedefleniyor?
Evet.
Yoksa Trump 3 Kasım 2020'de olacak, yani bir yıl sonra olacak
seçimlerde
demokratların oylarını mı hedefliyor?
Bu Çinliler bozulmuş ama Çinliler biraz. Global Times'a baktım ben, Çin yayınına baktım. Orada biraz hani ne oluyor, bizim kuşak ve yola rakip çıkartıyor Amerikalılar falan. Bir ticaret görüşmeleri gerçi şimdi sulh içerisinde geçiyor gibi bir manzara var ama ister istemez bir rekabet çıkıyor ortaya, tabii değil mi?
Kesinlikle ister istemez bir rekabet var. Artı Amerika Çin'le bu planı açıklamıyor. Pasifik'in en güçlü ülkesi olan Çin'le. Bunun yerine bölgede
Japonya
ve Avustralya'yı yanına alarak bir inisiyatif ve önderlik etmeye kalkıyor. Bunun için tabii ki Çin şu anda bunu anlamaya çalışıyor. Bu planın içeriğini anlamaya çalışıyor. Ve bunun bir kuşak bir yol projesini hedef aldığını düşünmeye başladı. Ama şu anda henüz bu mavi nokta ağının içeriği nedir? Bunun yanında bunun finansmanı nasıl yapılacak? Yoksa bu tamamen seçime yönelik bir proje midir? Evet, bunlar henüz belli değil.
Göreceğiz,
karanlık onu. Noktalar olarak duruyor.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Hasan
Tanbolat'a. Ben teşekkür ederim.
Değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler.
Sağ olun.
Evet, bugün farklı bir konu işledik. Hem Marmaray'dan geçen ilk modern İpek yolunun ilk treni vesilesiyle Türkiye'nin bu kuşak ve yol girişimindeki rolünü anlamaya çalıştık. Hem de Amerikalıların yeni mavi nokta ağına bakmaya çalıştık. Bölgeyi Asya jeostratejisine yakından ilgilenen Hasan Kanbolat'la beraber Ankara Politikalar Merkezi'nden. Efendim, Christina Perry'den A Thousand Years'le veda edelim size. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.